Ayrım 11. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 139. Dışarıda otobüse dayanmış genç kızı ve ona doğru eğilmiş delikanlıyı gördü birden. Elleri birbirine kenetlenmiş, delikanlı bir elini otobüse dayamış, oracıkta kurdukları ve kimsenin ulaşamadığı, yalnız ikisine ait olan o alanda göz göze duruyorlardı. Yalnızca genç olmak mı verir bu özgürlüğü insana? Dünyayı dışarıda bırakabilmek, yalnız sevgilinin gözlerinden oluşan bir dünyanın içinde yaşamak. Muavin bağırdı o anda. Yolcu kalmasın. Kız delikanlının boynuna sarıldı. Dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu ve koşarak otobüse bindi. Gelip yanına oturduğunda Cemile, koltuk komşusunun genç kız olmasına sevindi nedense. Kız onun başının üzerinden hala aşağıdaki delikanlıya bakıyordu. Cemile yerinde iyice büzüldü. Ne kıza ne de delikanlıya bakmamaya çalışarak otobüsün hareket etmesini bekledi. Kız eğilip cama yapıştırdı burnunu, neredeyse Cemile'nin kucağına oturacaktı. Otobüs ağır ağır hareket ederken doğruldu ve o anda sevgilisiyle kurdukları iki kişilik dünyadan uyanıp üzerine abandığı kadını şaşkınlıkla fark etti. "Affedersiniz," dedi gülerek. Kızın ağlamaklı, zoraki gülüşüne bakarak gülümsedi Cemile. Onun saçlarını okşamak, "Üzülme, zaman çabuk geçer," demek istedi. Kendini tuttu. Kızın yerine yerleşmesini bekledi yeniden doğrulmak için. Kız kulaklığını takıp müzik dinlemeye başlayınca başını cama dayadı. Yalnız aşk yapabilir bunu. Yalnız aşk insanı bu kadar sersem edebilir. Bulutlara çıkarıp sonra birden yere fırlatabilir. Aşk. Nihat da aşk demişti. Tek mazeretim aşk. Ama ona inanmadı Cemile. Gözlerine uzun zamandır yerleşen yalanı görmemeye, yüzünde belirip kaybolan bulanık dalgalara bir at koymamaya çalışmıştı bir süre. Sonra bir gün onları gördü. Devrim'in elinden tutup içeride üşüyen kızına yün fanile almak için Kızılay'a indiği bir gün, uzakta, çok uzakta genç kadınla el ele yürüyen Nihat'ı gördü. Gülüşüp konuşuyorlardı. Onun yıllardır unuttuğu bir gezinti havasındaydılar. Hemen oracıktaki ağacın arkasına saklandı. Yüzü kıpkırmızı olmuş, yanıyordu. Sanki yabancı bir adamı yabancı bir banyoda çırılçıplak yakalamış gibi bir utançtı içindeki. Bir süre saklandığı ağacın ardından çıkamadı. Elleri titriyordu. Akşam olduğunda ve Nihat yorgun bir ifadeyle kapıyı açıp içeri girdiğinde ve her zamanki sesiyle yemekte ne olduğunu sorduğunda ve yatak odasına gidip soyunduğunda hala ne diyeceğini bilemiyor, utanıyordu. "Nasıl söylerim, ben seni gördüm, beni aldatıyorsun, gördüm." Bu sözlerin hiçbirini kendine, ona, bugüne kadar paylaştıkları hayata yakıştıramıyor, mutfakta yemeği hazırlarken tir tir titriyordu. Sonra Nihat geldi yanına. Buzdolabını açıp rakı şişesini çıkaran adamın yüzüne bakamadı. "Sen de ister misin?" diye sorunca başını salladı yalnızca. Üşüyordu, çok üşüyordu. Sofraya oturdular. Nihat'ın rakı doldurduğu kadehi uzanıp almaya çalıştı. Ellerinin titremesine engel olamıyordu. Kadeh yere düştü. Bir an yerlere saçılan minik cam parçacıklarına baktı. Islanan halıdan yükselen keskin koku genzini yaktı. Sonra mutfağa koştu. "Süpürgeyi nereye koydum? Lanet olsun! Nerede bu süpürge?" Eliyle gözyaşlarını silip etrafı görmeye çalıştı. "Buldum. İşte buradaymış." Süpürge elinde, doğrulup ayağa kalktığında adamı buldu karşısında. Adam gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüne bir şeyler arar gibi bakıyordu. İlk kez, eve geldiğinden beri ilk kez yüzüne baktı adamın, Cemile. Hemen anladı adam. "Biliyorsun değil mi?" diye sordu. Başını salladı Cemile. "Şimdi ne olacak peki? Ne olacak şimdi?" "Tek mazeretim aşk," dedi adam. Cemile'nin içinden gözü yaşlı bir kahkaha yükseldi. "Ne komik. Filmlerde de hep böyle olur değil mi? Kadın ömrünün rotasını bir başka yöne doğru çeviremeyecek bir yaşa gelir ve tam o sırada kocasının kendisini aldattığını öğrenir. Peki sonra ne olur?" Birden sonra ne olduğunu hiç bilmediğini fark etti. Hiç dikkat etmemiş sonrasına. O adamların ve o kadınların çok uzaktaki hayatlarının konusu olarak düşünmüş bunu. ucuz melodramların konusu. Onların çok çok uzağında. Çünkü onlar bambaşka bir hayatın, anlamını kesin olarak bildikleri, adını koydukları bir hayatın sahipleri. Böyle ucuz, böyle sıradan bir hikaye değil onlarınki. Değil. Ama böyleydi. Tam da o ucuz melodramlardaki gibi. Bir an önce bu sahneden koşar adım kaçmak ve çiğnene çiğnene bayatlamış, o hayat felsefeciğindeki gibi yüreğinin götürdüğü yere koşmak için sabırsızlanan, sabırsızlığı belli olmasın diye de ağır oturaklı bir konuşma yapıp özür dileyen adam. Karşısındaki adamın yüzüne tükürmekle olgunlukla kabullenmek arasında gidip gelen, kendini yaşlı ve çirkin ve terk edilmiş hisseden zavallı kadın. Haksızlık etme Cemo diye düşündü. Biz bu melodrama bile kendi rengimizi katmayı becerdik. Bulaştığımız her yaşantıya kendi damgamızı vurmalıyız ne de olsa. Adam uzun zamandır hayata bakış açılarının farklılaştığını, torununun peşinde koşan kadının artık hayatla mücadele etmeyi bıraktığını, dinamizmini yitirdiğini ve teslimiyetçi bir görünüm arz ettiğini söylemeseydi, o melodramlardaki ucuz adamlardan ne farkı kalırdı ki? İşte bütün bunlar adamı kendi perspektifini paylaşacak insanlar aramaya itmiş. Eh, sıradan adamların gerekçeleri kesmez tabii bizi. Ne diyecekti? Şişmanladın, kendine bakmıyorsun ve artık seni bir kadın gibi görmüyorum mu? Hiç yakışır mı bize böyle şeyler? Başka türlü bize yakışan, ruhumuzu bir kez daha onaylamamızı sağlayan gerekçeler olmalı. Her sendelemenin sonunda üstümüze yapışan ellerden kurtulup doğrulduğumuzu bize yeniden kanıtlayan haller. İlk günler çok ağladı Cemile. Nihat'ı düşündüğünde nedense son yıllardaki donuk gözleri aklına gelmiyordu hiç. Karanlığın içinde oynayan filmde Nihat'la tanıştıkları aydınlık günleri seyrediyordu durmaksızın. İstanbul'un puslu sonbahar günlerinden birinde koşa koşa randevusuna gittiği o esmer delikanlının yüzü gözünün önünden gitmiyordu bir türlü. Anlattığı her şeyi hayranlıkla dinler, özenle seçerdi kullandığı sözcükleri, sırf ona beğendirebilmek için kendini. Onun sorumlusuydu adam, zaten hazırdı hayranlık ve saygı duymaya. Kısa sürede aşık oldu delikanlıya, kendinden emin haline, herkes ve her şey hakkında bir kitaplık lafı olmasına, randevuları ve emniyet randevularını serinkanlılıkla ayarlamasına. Yürürken, belirgin bir şekilde etrafına bakmamasına rağmen her ayrıntıyı görebilmesine, her şeyine hayrandı. Bir gün Cemile'yi alıp bir eve götürmüş, yolda da kendisine o evde yaşayanların bildiği adla seslenmesini sıkı sıkı tembihlemişti. Toy bir öğrencinin heyecanıyla evden çıkar çıkmaz sormuştu Cemile. Nasıl, sınavı geçtim değil mi? İlk kez o zaman elini tutmuştu adam. Elini tutup kendi kabanının cebine sokmuştu. Cebindeki ellerinin sıcaklığı hala tenindeydi. Ne oldu da diyordu. Ne oldu da bana sevgiyle bakan o gözleri yitirdim. Sonra gözyaşları tükendi. Karanlıkta oynayan film bitti. Öfke, içindeki bütün duyguları dibe doğru bastırıp yukarıya, en yukarıya tırmanmaya başladı. Geçmişe dönüp bütün hatıralarını bir bir yokladı yeniden ve anladı. Adam yalan söylüyordu. Yalandı. Perspektif, teslimiyet falan filan, hepsi de kurnazca söylenmiş yalanlardı. Zorluklarla yaşanan hayatın tatsız yüreklerinden kaçmaya çalışırken bu kaçışın ağırlığını karşısındaki kadının sırtına atmasını kolaylaştıran yalanlar. Bu öfke ayakta tutmuştu onu. Her gün ve her gece içine bakarken rastladığı bütün çaresizliklerin yerine öfkeyi koydu. Ağlamak üzereyken, affetmek üzereyken, telefona sarılıp aramak üzereyken bu öfkeye tutunup vazgeçti. Çay, kahve, meşrubat ne alırsınız? Koltuğun yanında dikilmiş duran genç kızın sesiyle daldığı dünyadan uyandı. Çay alayım. Kız plastik bardağı, çay ve şeker poşetini bıraktı avcuna. Cemile elindeki bardağa baktığı anda midesinde bir bulantı hissederek cezaevi ziyaretlerini hatırladı. Bir plastik bardağın içine sallama çay poşetini atar, bütün gün soğukta kim bilir kimin ağzından çıkacak ziyaret iznini bekleyerek içini ısıtmaya çalışırdı. O zamandan beri tiksinirdi bu bardaklardan. Görüşe izin çıktığı anda elinde buruşturuverir, kırılan bardağın sivri köşelerini avcuna batırır, kızına ince belli bardakta çay içireceği günleri özlerdi. Geldiği ilk gece yemekten hemen sonra çayı ocağa koyması bundandı. Pazardan yeni aldığı çay bardaklarını güzelce yıkayıp tepsiye dizmişti. ''Şöyle bir karıştır bakalım çayını.'' ''Kaşık şıngırdamalı bardağın içinde. Çay içmenin keyfi o zaman gelir ancak. Öyle değil mi?'' Gülümsemişti Eylem. Ama onun bu törene uzaktan biraz küçümser bakışını yakalamıştı Cemile bir an için. Canı sıkılmış ama canının sıkıntısına sırtını dönmüştü. ''Abartma canım, kız hangi koşullardan çıkıp geldi çay törenine varıncaya kadar?'' Devrim'in çekingenlikle annesinin eline doğru başını uzatmasına bakmıştı. Kızının usul usul çocuğun saçlarını okşamasına. Can sıkıntısı dağılıverdi. İşte diye düşündü o anda. Artık gecelerimiz ısındı. Üşümeyeceğiz artık. Kız olan biteni sordu kucağındaki çocuk uyuyunca. Hiç saklamadan, çaresizliğini, öfkesini büyük sözcüklerin ardına gizlemeden olduğu gibi anlatmaya başladı. Cemile, ne zamandır kimseyle paylaşmadığı duygularını söze dökerken, konuşmakta acemilik çektiğini, doğru tanımları ararken heyecanlandığını fark etti. Seni anlıyorum dedi kızı. O anda bir çiçek açtı Cemile'nin yüreğinde. Bugüne kadar yaşadıklarının boşuna sebepsiz ve anlamsız olmadığını fısıldayan bir çiçek. Sonra devam etti Eylem. Ama babamı da anlıyorum ve ona duyduğun öfkeyi yanlış buluyorum. Bizler için zorunlu, istemeden sürdürülen beraberliklerin bir anlamı yoktur çünkü. İnsan hayatla mücadele etme dinamiğini nerede buluyorsa ona yönelir. Devrim'in babasıyla ben mesela, ben içeride geçirirken yılları, o kim bilir hangi ülkede, kim bilir yanında kimler var. Belki de başka bir hayat yoldaşı, neden olmasın? Böyle duygusallıklara prim vermemek gerek anne. Bizim bunlara vaktimiz yok. Hem babamın söyledikleri gerçek de olabilir. Yani onun durduğu yerden sen o şekilde görünüyor olabilirsin. Yani aslında sen böyle görünen bir kadınsın artık. Yani torununun peşinde koşan, ziyaret günlerinde kapı önünde biriken ana babalarla dertleşmek dışında siyasetten söz edemeyen, silik ve etkisiz bir hayatı idare eden, bazen saçını yıkamayı bile unutup yağlı saçlı, şişman, basit ve sıradan olmayı önemsemeyen bir kadın. Çoktandır kızı için bir örnek olmaktan çıkmış bir posa yani. Yani... Sustu Cemile. Hiçbir şey söylemeyen, çok şey anlatan sessizlikler gibi sustu. Kalın pazen pijamasını giyip yatağına girmeden önce aynaya baktı. Kısa saçlarının arasında gezdirdi parmaklarını. Pijamasının düğmelerini geren karnına dokundu. Sanki ilk kez Eylem içeri girdiğinden bu yana ilk kez görüyordu kendisini. Bunca yıl kendini zorlayarak uyumaya çalıştığı, yattığı yerde ertesi güne onu bağlayabilecek küçücük güzellikler arayıp bulduğu o uzun geceleri düşündü. En derin, en güzel uykuya varacağını hayal ettiği o gecede yorganı başına çektiğinde ertesi güne başlamak için bir sebep bulamadı. İçini çeke çeke sessizce ağladı. Ankara'dan İzmir'e gitmekte olan Yavuz Turizm'in sayın yolcuları, otobüsümüz ihtiyaç molası verecektir. Yanındaki kıza belli etmemeye çalışarak gözlerinde biriken yaşı sildi. Kız kulaklığını çıkarıp çantasını aldı, aşağıya indi. Cemile kızın kafeteryaya doğru yürürken telefonunu çıkarıp numarayı tuşlamasını izledi. Kızın yüzünde beliren aydınlıktan sevgilisini aradığını anladı. İçindeki boğucu yalnızlık duygusuna daha fazla katlanamayacağını hissedip biraz temiz hava almak için otobüsten inmeye karar verdi. Hiçbir şey yemek istemiyordu. Yalnızca bahar güneşinin ısıttığı o sandalyelerden birinde oturmayı çekiyordu canı. Uzun bir yolculuğun, hele güneşli havada çıkılan bir yolculuğun en güzel yanı, uyuşan bacaklarının üzerinde gezen karıncalardan kurtulmaya çalışırken, hiç tanımadığın, bildik hiçbir şey görmeyi ummadığın bir uzun yolda yalnızca hiç durmadan giden arabaları izlediğin bir kirli masada oturup garsonun elinde gezerken soğumuş çayı içmek değil midir? Çantasını alıp aceleyle aşağıya indi. Elindeki maşayı öteki elinde salladığı tepsiye vurup bağıran genç çocuktan bir çay istedi. Sigarasını yakacağı sırada çakmağını isteyen kızın sesini duydu. ''Ateşinizi alabilir miyim?'' Uzattı. Kız sigarasını yaktığı sırada telefonu çaldı. Alelacele teşekkür edip uzaklaştı kız. Cemile uzaklaşan kızın ardından baktı bir süre. Sevgilisi olmalı arayan. Az önce kapattı telefonunu oysa. Gülümsedi. Biz böyle yapmazdık. Yapamazdık. Bizim dünyamız durmazdı aşk yüzünden. Aklın ölçüsünü unutmazdık hiç. Peki neden? Neydi bizi engelleyen? Duygularımızın ipini bir an bile bırakmama telaşımızın nedeni neydi? Uzayıp giden yola baktı. Uzun bir günün akşama doğru devrildiği bir zaman parçası, yalvarırcasına çıkan bir fısıltıyla birlikte çıkageldi uzaklardan. Cemo gitme demişti Özlem o akşam. Dönüp bakmıştı yeniden odada oturanlara Cemo. Özlem'in son bir umutla yüzüne dikilen gözlerine, saçlarını yüzüne döküp elindeki anahtarlıkla oynayan Canan'a, Ali ile Erdem'in sessiz öfkesine, hepsi de Cemo'nun son cevabını bekliyordu. Cemile bir adım attı onlara doğru. Belki de bütün bunları şu anda, şimdi yaşamak zorunda değiliz. Belki biraz daha birlikte yürümeli. Zamanın anlattıklarını biraz daha birlikte yorumlamalıyız. O anda Nihat'ın tok sesini duydu. Artık eylem vakti arkadaşlar, söz bitti. Sessizlik orta yerinden bölünmemiş gibi tüm ağırlığıyla sürüp gidiyordu sanki. Hala ince bir köprünün öte ucundan bakıyordu arkadaşlarının gözleri. Gitme Cemo diyorlardı, gitme. Hadi dedi Nihat, daha fazla konuşmanın anlamı yok. Bundan sonrasını hayat gösterecek. Cemile kapıdan çıkan adamın ardından bir iki adım attı. Gözlerini bir türlü köprünün öteki ucundaki yaralı bakıştan alamıyordu. Seni ararım dedi Özlem'e kısık bir sesle. Seni arayacağım. Sonra çıktı gitti. İlk darbenin ardından yıllarca aynı yolda yürüdükleri arkadaşlarla ayrı yerlere düştükten, kendilerini kocaman bir boşluğun ortasında, tarihin karanlık bir köşe başında buldukları o günlerden sonra şimdi yine bir kez daha dağılıyordu külleri. Bir yangının sabahında yanıp yıkılan evlerin enkazında kaybolan oyuncağını aramak için külleri eşeleyip duran hüzünlü küçük çocuklar gibiydiler. Cemile beraber yürüdüğü adamın yanında çaresizce bakıp yaşarmasın diye gözlerini rüzgara verdi. O gece kızına sarılıp yattı. Çelik gibi olmalı yüreğimiz diye fısıldadı kulağına. Arkana dönüp bakmak istesen bile gözünü ileriye dikmelisin. Hayat diye yaşadığımız şu zaman parçası tarihin hangi dilimiydi acaba? Çok uzak gelecekte tarih kitaplarının kaç paragrafta özetleyip geçeceği bir zamanda yaşıyorduk. Cemile ara sıra beynine ışık hızıyla saplanan soruları görmezden gelip bütün dikkatini önünde uzanan yola vermişti o yıllarda. Bir de yanındaki adamın sözlerine. Dengeler diyordu adam. Dengeler sarsılmadan gücümüz açığa çıkmaz. Biraz daha öğrenmek gerekmez mi geçmişi? Biraz daha beslenmek gelenekten. Hayır diyordu adam, bunun sonu yok. Her karşımıza çıkana laf anlatarak nefesimizi tüketmek yerine zaten kaynayan kazanın altına biraz daha kömür atmak gerek. Bize düşen bu. Her gün bir başka yokuş çıkıyordu karşılarına, bir başka korku. Cemile koşuyordu, hızla yürüyen, hızla konuşan, hızla anlaşılmak isteyen adamın peşinden. Yardım istemeden, canının acıdığını belli etmeden koşuyordu. Günlerce görmese de seni özledim diyemeden, çok yorgunum, biraz gözlerime bak diyemeden, çocuk acıktı ne yiyeceğiz diyemeden. Neydi engelleyen bizi, neydi? Birden ıslak bir Ankara akşamında rutubet kokulu mutfaktaki masanın başında elindeki çay bardağını sertçe bırakıp utangaç ama cesur bir sesle konuşan, kalbimizi kıran erkeklerden ve durmadan kırılan kalpleri eğreti dikişlerle tutturmaya çalışan kadınlardan söz eden Özlem'in yüzü otobüsün buğulu camına parmakla çizilmiş acemi bir resim gibi beliriverdi. İktidar ilişkileri her yerde Cemo ve çoğu kez göremeyeceğimiz kadar derinlerde demişti Özlem. Keşke eskiden haykırıverdiğimiz kadar yalın olsaydı. Oysa öyle değil. Bilincimizin en ücra köşelerine kadar sinmiş, bu yüzden apaçık, ortada olan çelişkiyi gören ve hayatını bunun üstüne kuran bir sürü adam. Kendini her türlü egemenlik duygusundan arınmış sanıyor. Ve biz de severek, gönüllü katlandığımız bu ilişkideki küçük ama sarsıcı iktidar hücrelerini göremiyoruz. Cemile, "Bunlar burjuva yalanları" diye başlayıp sert çıkmasını engelleyemediği bir sesle verdiği kocaman cevapları hatırladı. Nasıl da kolayca kestirip atmış, karşısındaki kadının sınıfı belirsiz bir akademisyen olduğu için böyle saçma sapan konuştuğunu, kendisi gibi yoksulların arasında böyle şeyler olmadığını, düşünürken zengin evlerinden iki büklüm gelerek babasına sofra kuran anacığının görüntüsünü çabucak geriye doğru ittirivermiş, "Biz" demişti, "bizim sınıfımız bunları yaşamaz." Üzüntüyle içini çekerek pişmanlıkla yanan alnını serin cama yasladı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 149.